Ayrım 9. Tokatlı Yetvart'ın Anıları. Andre Sern'in. Sayfa 102. Oysa tam tersi olabilir ve taş milyonlarca parçaya bölünebilirdi. Ayakta bekliyordum. Ne bekliyorsunuz? Bana ödeme yapmanızı. Morelian sekreterine döndü. Bu beye 1000 frank ödeyin. Yanlış duyduğumu sandım. 1000 frank? Ödemek istediği miktarı yenileyince, Bay Morelian, paraya çok mu ihtiyacınız var diye sordum. Utanmıştı. Bu kez 100.000 frank ödemek istedi. Öyle sinirlenmiştim ki reddettim. Morelian kızdı, kapı yorup çıktım. Onu bir daha da görmedim. 500.000 frank kaybetmiştim ama bütün piyasa olayı öğrendi. Bu da ona hiç kar sağlamadı. En çok da alt tarafı bir gece çalıştınız. Bir de benden 500.000 frank istiyorsunuz demeye cüret etmesi beni çileden çıkarmıştı. 20 yıllık deneyimim olduğunu, yeteneğimi falan hiç aklına getirmiyordu nedense. Ben çok pot kırarım. Evliliğimizin ilk yılları, karım ne zaman tavuk pişirse, kendisi hep tavuğun boynu ile kemiklerini kemirirdi. Ben de bu parçaları çok sevdiğini düşünürdüm. Bir Noel akşamı dostlarımıza çağrılıydık. Hindi servisini benim yapmamı önerdiler, kabul ettim. Servisi yaparken tabii ki karımın önüne de hindinin boynunu ve kemiklerini koydum. Sevdiği parçaları vererek ona iltimas geçtiğimi zannediyordum. Davet dönüşü bana o parçaları önüne koyduğum an dehşete düştüğünü söyledi ve neden hep o kemikleri aldığını itiraf etti. Çünkü ben tavuğun geri kalan tüm parçalarını yemeyi çok seviyordum. Başımdan aşağı kaynar sular indi. Savaş yıllarında karım benden kendisi için bir şişe Lanvin parfümü bulmamı istedi. Birkaç gün sonra parfüm buldum. Kapıcının eline tutuşturdum. Nivart'a şaka yaptığımı düşünerek kapıcıdan karıma bu parfümü size sevgiliniz gönderdi demesini istedim. Akşam eve döndüğümde karım ağlıyordu. Beni görünce kesin bir düşmanımız var dedi. Bana kötülük olsun diye bir buket çiçekli Lanvin parfüm göndermiş. Kapıcı bunu sevgilimin gönderdiğini söyledi. Çiçekleri ve parfümü gönderen benim. Kocansam aynı zamanda sevginde olamaz mıyım yani diyerek durumu kurtarmaya çalıştım. Savaşın bitimine doğru karım benden bir çift naylon çorap istedi. O yıllarda naylon çorap bulmak hem çok zordu hem de çok pahalıydı. Buna rağmen 3 çift çorabı 10.000 frank ödeyerek aldım. Bu büyük sayılar hep eski franktır. Günümüzde kullanılan yeni frankla karıştırılmaması gerekir. Çevirenin notu. Ancak gerçek fiyatını söylemeye cesaret edemedim. Çünkü Nivart bağırmaya başlayacaktı. Ben de 3.000 frank ödediğimi söyledim. Aynı akşam yemeğe misafirlerimiz vardı. 3 aile dostu. Karım onlara iyilik yaptığımı düşünerek çiftini 1000 franka çorapları onlara sattı. İşte böylece beyaz yalanımın cezasını çekmiştim. Savaştan sonra çok para kazandım. Baget elmasının modası geçmişti. Ne fiyata satarsanız satın, hiç kimse satın almıyordu. Ben de çok düşük fiyatta bol miktarda çubuk elma satın alarak depoladım. Sonra onları yeniden yonturak çok zevk sahibi bir dostumun da yardımıyla çok güzel süs eşyaları yaptım. Hepsini de çok iyi fiyatlarla sattım. Paranın durmadan devalüe edildiği bir dönemdi ve insanlar ellerinde para tutmaktansa elmasa, pırlantaya yatırmayı tercih ediyorlardı. Bizim meslekte hırsızlık en büyük baş belasıdır. 1948 yılında bir gece kapı çalındı. Küçük pencereden baktım. Kapının önünde tam 5 kişi vardı. Ellerinde renkli gümrük kartları, açın biz gümrükçüyüz diyorlardı. Bir hata yapıp kapıyı açmamla sırtıma tabancayı dayadılar ve beni çalışma odama götürdüler. Kasayı açın. O gün tesadüfen kasa hemen hemen boştu. Anahtarları ise masanın üzerindeydi. Bu sırada karım hemen olan biteni kavramış ve kendini hırsızlara fark ettirmeden alarm kolunu çekmiş. Birden korkunç bir ses ortalığı kapladı. Bu sesi duyan hırsızlardan 3'ü hemen kaçmayı tercih etti. İkisi hala evdeydi. Ben ise masanın üstündeki anahtarların Elmasçılar Kulübü'ne ait olduğunu söyleyerek zaman kazanmaya çalışıyordum. Polisi bekleyelim. Siz de bir tür polis sayılırsınız. Onları anlatırsınız. Bu arada karım hırsız var diye bağırmaya başlayınca bunlar kaçmaya çalıştılar ama karım sokak kapısını kilitlemişti. Suç ortakları dışarıdan kapıyı açtılar da hırsızlar kaçtı. Onlar kaçarken Nivart da korkusuzca peşlerinden kovaladı. Hırsızlar ise hem kaçıyor hem de havayı ateş ediyorlardı. Polis çok geç geldi. Neyse hiçbir şeyim çalınmamıştı. Buna rağmen şikayetçi oldum. 2 gün sonra beni Kuvayi'de Orfevre'deki polis karakoluna çağırdılar. İçeride 8-10 kişi kadar vardı. Önüme bir sürü resim koyup aralarında varsa bize gelen hırsızı göstermemi istediler. Aynı resimleri 3 kez baştan sona taradım. Hayır, bize gelen hırsızı tanıyamamıştım. Sonunda komiser dayanamadı. Bakın, size gelen şu sağdan ikincisi. Neden hala tanımamakta ısrar ediyorsunuz? Bu adam ne kadar ceza yer? 6 ay kadar hapis. Belki cezası da ertelenir. 6 ay sonra hapisten çıkıp onu ele verdiğim için beni öldürür. O nedenle onu ele vermemeyi yeğlerim. Şayet 5 yıl hüküm giyer demiş olsaydınız o zaman ele vermeme değerdi. Siz bilirsiniz. Böyle yapmanın ne sonuç getirdiğini anlatayım. Çünkü bu davranışımla dolaylı yoldan hırsızları cesaretlendirmiştim. Bir gün biri aradı, adını söylemedi. Bundan böyle haydutlar seni rahatsız etmeyecekler. Nokta dedi. Gerçekten de bir daha rahatsız edilmedim. Belki de öyle davranmakta haklıydım. Bilmiyorum, hesaplayamıyorum. 1950'den beri bir apartman dairesinde oturuyorum. Karım bu evde öldü. Ben de kuşkusuz burada öleceğim. Bu büyük apartman dairesine taşındığımızdan beri hayatım daha da düzene girdi. Artık kadere boyun eğerek ölümü bekleyebilirim. Diğer yandan kızlarım evlendi. Ben de iki kez büyük baba oldum. Büyük kızım Virginie 1941'de dünyaya geldi. Hukuk ve siyasal bilgiler okudu. 20 yaşından beri bir ekonomi gazetesinde çalışıyor. Bir Fransız mühendisle evli ve bir oğlu var. Küçük kızım Sylvia ise bir Fransız ekonomi uzmanı ile evli. Tarih bölümü mezunu, uzun süre De Gaulle ile ilgili bir belgesel kitabın hazırlanmasında belgesel uzmanı Michel Droy ile çalıştı. 1968 yılında kızımın Sorbonne'da felsefe bölümünde okuyan bir arkadaşın evimize kabul etmiştik. Annesi ağır hasta olan bu kızın babası çoktan ölmüştü. Biz de kendimizi bir tür ona göz kulak olmakla yükümlü sayıyorduk. Öğrenci hareketlerine karışmıştı. Davranışları değişmiş, tahammül edilmez hale almıştı. Giysileri de değişerek bir balıkçı kazakla bir pantolona dönüşmüştü. Tüm sokak gösterilerine katılıyordu. Bir gezi sabaha karşı saat 3'te eve geldi. "Benden memnun değilseniz ben de çıkar giderim," dedi. "Yatağına," diye yanıtladım. Uyku tutmuyordu. Yatağımdan kalktım. Balıkçı kazağını, pantolonunu ve düz taban ayakkabılarını alıp parça parça doğradım. Hırsından çılgına döndü. Nuvart ona şöyle diyordu. "Şimdilik şu elbiseyi ve topuklu ayakkabıları giyin. Geri döndüğünüz zaman biz size istediğiniz biçimde kazak ve pantolon satın alırız." Yemeğe gelmedi. Akşam eve döndüğünde onu tanıyamadık. Kibar, yumuşak ve tatlı bir insan olup çıkmıştı. Bu arada karım ona kazak pantolon almış. "Ne gerek vardı," dedi ve ekledi. "Ben bu insanları terk ettim. Onlarla ilgilenmeye değmez. Ne planları var ne programları. Tembel, cahil insanlar. Onlardan değil, devrimci hiçbir şey olmaz. Aslında onlar da kızı elbiseli görünce kovmuşlardı bana kalırsa. Böyle olunca da kız onların ne denli cahil ve çocuk akıllı olduklarını anlayıvermişti. Daha sonra hiç pantolon giymeyi sevmedi. Evlendi ve çoluk çocuğa karıştı. 1968 olayları onun dişlenmesine ve kendini bulmasına yaramıştı. Kızlarımız bizim ısrarlarımızla Ermeni okuluna gidip ana dillerini öğrenmeyi kabul ettiler. Sınavlarını da başarıyla verdiler. Biz karımla aramızda Ermenice konuştuğumuzda da anlarlar. Ama asla konuşurken Ermenice yanıtlamazlar. Torunlarıma gelince onlar bu dili hiç bilmezler. Belki de bu yüzden gazeteci dostuma bunları anlattım. Atalarımın kimler olduğunu öğrenebilsinler diye. Analarımın ve anlatacaklarımın sonuna geldim. 80'ime bastım ve çok uzun yıllar yaşamayı umut etmiyorum. 1956 yılında Tel Aviv'de Fransa adında Elmasçılar Kongresi'ne delege olarak katıldım. Bu vesileyle de Ben Gurion hükümetinin Cumhurbaşkanı ile görüşme şansım oldu. "Aslen Ermeni misiniz?" "Evet ve bundan gurur duyuyorum. Ama sanırım Ermeniden çok Fransızlaştım artık ve benden sonrakiler tamamen Fransız olacak." "Bir Ermeni," diyerek güldü. "Bir Gurion, 3 Musevi'ye bedeldir derler. Hemen düzeltiyorum Sayın Cumhurbaşkanı. Belki dediğiniz gibidir ama 2 Ermeni bir Yahudinin çeyreği bile etmez." 19. yüzyılın ortalarına doğru Sultan Abdülaziz'in başbakanı, veziri Harutyun Amira Bezcihan adlı bir Ermeniymiş. Düşmanları sultana gidip, "Sultanım, Ermeniden vezir aldınız, yakında bağımsız Ermenistan'ı kurar," demişler. Sultan Bezcihan'ı huzura çağırmış. Bezcihan'ın yanıtı şöyle: "Evet sultanım, size gerçeği söylemişler ama ne yazık ki vezir bulmak sorun oluyor. Herkes sultan olmak istiyor." Her sabah Ben Gurion'un kapısına dilenciler gelirmiş. O da onları hiç boş çevirmez, bir şeyler verirmiş. Bir gün kapıya bir Ermeni gelmiş. "Buna hiçbir şey vermeyin, hemen kapıdan dışarı atın," demiş. "Aman efendim, nasıl olur? Siz ki okullar, kiliseler kurdunuz. Bir Ermeniye sadaka vermekten mi kaçıyorsunuz?" "Hayır, Ermeniler çalışmadadır. Dilenmek sadece Türklere özgü bir şeydir." 1957 yılında 8 gün kalmak üzere İstanbul'a gittim. Uçak Atina'ya indi. Yolcuların uçağı terk etmesi yasaktı. Sigara içmek de yasaktı. Türkler ayaklandılar, hostes uyardı, dinlemediler, uçağın içi karıştı. Hostes bu kez daha sert. "Böyle ayaklanmaya devam ederseniz pilota haber vermek zorunda kalacağım. Uçak şu an yakıt ikmali yapıyor ve sigara içmek son derece tehlikelidir." Bu olay beni sinirlendirmiş olmalı ki istemeden ağzımdan Türkçe sözler döküldü. "15 dakikacık sigara içmeseniz ne olur yani?" Tabii bozuk Ermeni vurgusu ve 1925'ten kalma bir Türkçe ile söylediğim bu sözler nedeniyle Ermeni olduğumu anladılar. Aralarından biri, "Sen 1914-1915'te Türkleri öldürdün, şimdi de kalkmış İstanbul'a gidiyorsun," dedi. O zamanlar ben 1 ya da 2 yaşındaydım. Şimdi de turist olarak gidiyorum. "Defol git buradan." İstanbul'a vardığımızda gizlice sıvıştım ama bu olay gözümü açmıştı. Türkler Ermenilerin onları öldürdüğüne kesin inanıyorlar ve bizlere yaptıklarını da bir misilleme olarak değerlendiriyorlardı. Ne yazık ki bu bilgiler Türklere okullarda öğretiliyordu. Nasıl kuşku duyabilirlerdi? Ruslar da Borodino Savaşı'nı çocuklarına bir zafermiş gibi öğretmiyorlar mı? 1914 Savaşı'nı bazen düşünürüm de savaştan sonra her millet kendi tarihini kendine göre ve tek yanlı yazmaya çalıştı. Örneğin Almanya ile Fransa arasındaki savaştan bu yana öyle çok şey değişti ama Türklerle Ermeniler arasında değişiklik beklemek ne yazık ki ham hayaldir. Türkiye Atlantik Paktı desteğinde ve komünizme karşı siper ülke konumundadır. Türkler ayrıca nüfus olarak Ermenilerden daha kalabalıklar. Aslında bu mesele kapandı ama birçokları hala iki millet arasında bazı menfaatler güderek nefreti pompalıyor. Ermenilerin büyük çoğunluğu çoktan Batı ülkelerine sığındılar. Oralara daha kolay uyum sağladılar ve korunak buldular. İstanbul'da Ermenilerle Türkler arasında bir noktaya kadar sessiz bir anlaşma hüküm sürüyor. Almanlarla Fransızlar arasında var olan adı konulmamış anlaşma gibi. Artık eskiden işlenmiş cinayetler için birbirlerini suçlamaktan vazgeçtiler. Büyük katliamın mimarlarının büyük bölümünü öldürdüğünü asla unutmamak gerek. Cemal Paşa ve Enver Paşa öldüler. Talat Paşa ise ailesinin tamamı katledilmiş bir Ermeni tarafından 1921'de Berlin'de öldürüldü. Öldüren Alman mahkemelerinde beraat etti. Bu arada Türklerin teşciri, soykırımı, sürgünleri kabul etmelerini de beklememek gerekiyor. Onlar soykırımı hep inkar edecekler. Tersini beklemek gereksiz. Tabii öte yandan da Ermeni teröristler de bir sürü öce almak isteğiyle Türk diplomatları öldürdüler. Uzak tarihin gerçeklerini iyi kavramak lazım. Şöyle ki, o zamanlar öyle çok cinayet işlenmiş ki, iğrenç şantajlarla durmadan bu olayları tazelemeye çalışmak artık gülünç olur. Teröristler bir şekilde sanki hala katliamlar sürüyormuş gibi göstermeyi denediler. Bir yandan da bu olaylar Türkiye'yi Batı'dan uzaklaştırmak amacını güdüyordu bence. Diyasporadaki Ermenilere gelince onlar Türkiye'deki soydaşlarını hiç düşünmezler. Çok iyi niyetle diyelim ki onlara geri dönme fırsatı verildi, doğal ki geri dönmeyeceklerdir. Ayrıca istenmediklerini, barınamayacaklarını ve kabul görmeyeceklerini çok iyi biliyorlar. Ama Türkiye'de yaşayan 60 bin Ermeninin geleceğini, yani herhangi bir durumda esir pozisyonuna düşebileceklerini hiç akıllarına getirmiyorlar. Tarih boyunca milletler hırs nedeniyle şiddetle birbirlerini acımasızca öldürdüler. Bunlardan bir kısmı özür diledi, hatasını kabul etti. Bir kısmı da özür dileyemiyorsan unuttur taktiği kullandı. Zaman hacmının bazı şeyleri unutturmak için en iyi yol olduğunu düşünüyorlardı kuşkusuz. Ancak geçmişindeki korkunç olayları unutarak kendisine düzgün bir gelecek sağlamak nedenle mümkündür. Bu da ne demiş? Nefrete nefretle karşılık verildiği müddetçe nefret nasıl biter? Bu olağanüstü güzel söz çok doğal ki sadece Ermenileri ve Türkleri kapsamıyor. Gelelim bana. Yaşlılıkta karşılaştığım en büyük zorluk çocuklarımla aramda oluşan farklı bakış açıları. Fransız olduğum için mutluyum ama ben Ermeniyim. Ölünceye kadar da Ermeni kalacağım. Çocuklarım ve torunlarım beni geçmişten kalma bir fosil olarak görüyorlar. Belki de haklıdırlar. Dilerim onların yaşamaya çalıştığı dünya benimkinden daha dürüst, haklıdan yana bir yaşam alanı olur. Hala sivil yardım kuruluşlarına elinden geldiğince bağışta bulunmayı sürdürüyorum. Fransa'da 150 tane bu tür örgüt var. Bu bir rekor ve Ermenilerin asla bir araya gelemeyeceklerinin uyuşmazlık içinde olduklarının üzücü bir kanıtıdır. İşte bu nedenle böylesine akıllı, çalışkan ve üretken bir toplum olmasına karşın yok olma tehlikesiyle karşı karşıyadır. Özellikle de Hristiyanlığın yaygın olduğu Batı'da bu daha da çabuklaşacaktır. Oysa Müslüman memleketlerde gizli de olsa her zaman işkence, kıyım korkusu olduğundan daha birbirlerine bağlı, daha kanlı canlı ayaktalar. Komünist ülkelerde ise yine bolşevikleştirilme, dinsiz ve ruhsuzlaşma korkusu ile Ermeniler birbirlerine bağlıdırlar. Ben kendi hesabıma karımın ölümünden bu yana sağlığımın bozulmasına ve fizik gücümün azalmasına karşın teselliyi çalışmakta buluyorum. Bileği makinemin başına geçip iri çaplı taşları yontmaya uğraşıyorum. Para da kazanıyorum ama en büyük mutluluğum mesleğimi ilk günkü kadar seviyor olmam. Kendimi Fransa toprağına daha fazla bağlı hissetmek için 1964'te Dürö yakınlarında bir ev alıp inşa ettirdim. Oraya kızlarım seyrek gitse de ben sıkça giderim. Kendimi Fransız hissetmek için. Kızlarım nasıl olsa Fransız oldular. Kız kardeşimin ölümünü karakoldan bir polis arayıp haber verdi. İlişkimiz pek iyi değildi. Nedense iş ve özel hayatımdaki başarılarım onu kıskandırdı. Ancak onu kaybedince garip bir boşluk hissettim. Artık Türkiye'den, geçmişten ve Tokat'tan söz edecek kimse kalmamıştı. Onun burada gömülü olması beni biraz daha buraya bağladı. Başkalarının yaşamlarını gözlemleyip kendisi için dersler çıkarmak bence saçmalık. Kendini beğenmiş biri gibi davranmak istemem ama yine de yaşantımdan ders almak isteyenler için yazacağım, yazmayı cesaret edeceğim birkaç şey var. Karşısındakinin saygısını kazanmak, iş ahlakı, projelerini hayata geçirme aşamasında inatla direnmek bunlardan yalnızca birkaçı. Peki ben bunları uyguladım mı? Bunu söylemek bana düşmez. Ölümün arifesine vardığım şu günlerde yaşadığım tüm iyi ve kötü deneyimleri, başımdan geçenleri özetlemeye çalıştım. Ölmeye gelince hiç istemiyorum ama kaçınılamayacağını da biliyorum ve korkmuyorum. Bu kitap bitti. Bu bağlamda birkaç genel yorum ekleyelim. Türkiye'deki politik hataların sonucu olan soykırımdan ve Jön Türklerden kaçan Ermeniler, konuksever Fransa'nın güneşli topraklarında kendilerine yaşam ortamı oluşturup ailelerini kurdular. Bütün tatsız, zevksiz ve zor işleri üstlenip çalıştılar. Daha sonraki Ermeniler de aynı biçimde çalıştılar. Onların içinde işsiz hemen hemen yoktur. Oğullardan bazıları babalarının mesleklerini sürdürerek zanaatkar veya tüccar oldular. Ama büyük bölümü okudu. Hem de çok. Zor meslek dallarında kendilerine yer bulmak için çok çalıştılar. Aileleri fedakarlık yaparak çocuklarına eğitim konusunda hep destek oldu. Bu sayede istedikleri meslek dallarında, hatta en zorlarında bile iş buldular. Pek çok göçmenin aksine Ermeniler Fransa'ya geriye yerleşti. Onların geriye dönme umutları yoktu. Bundan böyle de olmayacak. Kalıtları, mirasları da doğal ki Fransa'da kalacak. Birinci kuşak Ermeniler geldiklerinde gerçekten yapılamayacak zorluktaki işleri kabul ettiler. Bazılarının eli kolu, yani uzuvları eksik olmasına karşın çalıştılar. Marsilya, Paris, Saint-Étienne, Lyon gibi büyük şehirlerde ağır işçi oldular. Paris'te Renault ve Citroën'de, Sochaux şehrinde bulunan Peugeot'da işçilik yaptılar. Büyük bir bölümü de kendi hesabına çalışan terziler, ayakkabı tamircileri ve giyim eşyası satanlardan oluşur. Aslında Türkler Ermenileri yurtlarından kovmakla çok büyük hata ettiler. Çalışkan insanlardan oluşan bir baş şehir olabilirlerdi. Gelişirler ve çevreleriyle daha iyi uyum sağlayıp daha iyi anlaşabilirlerdi. Fakat istesek de tarih yeniden yazılamaz. Nefret ve din ayrılığı nedeniyle yapılanlar, yaşananlar ne ilktir ne son. Kitabın sonu. 13 Mart 2010, sayfa 112.